Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.
Şu an kayıtta mıyız?
Şey değil, program değil, kayıttayız da.
Olsun ya. Ha.
Evet. Kütçe program moduna geçtim.
Neden böyle geçelim bir de programa? Bak program moduna geçtim ben.
Gelelim 57. nota.
Mustafa Irgat yine meselesi. Çok seviyor Ece Ayhan. Ben Ece Ayhan'la Nilgün Marmara arasında bir aşk gibi bir şey var dedim. Sen de nereden çıkardın dedin. İşte o notlardan çıkmıyorsa da işte seslerden, tavırlardan çıkarmıştım ben o aşkı. Mustafa Irgat'ı da hakikaten çok seviyor Ece Ayhan. Mustafa Irgat babası gibi çok güzel bir oğlan. Ben Mustafa için paramparça şair diye yazdım. Övdüm onu aslında. Seviyorum bir kere. Buna ailesi çok büyük kötülük yaptı. Aileler bazen böyledir. Çocuğu rahat bırakmazlar. Bunu ikinci Nazım Hikmet yapmaya kalktılar. Bölündü çocuk, parçalandı. Tam bir şizofren. Şimdi oysa söylenebilir her dize okuyanın gözüne kaçan ve kapanan bir mezardı yatıya gelmiş ülkede.
Kimin dizesi bu?
Mustafa Irgat'ın dizesi.
İyiymiş. Muhteşem. Bir daha okusana dedi.
Oysa söylenebilir her dize okuyanın gözüne kaçan ve kapanan bir mezardı yatıya gelmiş ülkede. 1995 yılında öldü Mustafa Irgat. Ardında bıraktığı dosyalardan Ahmet Güntan bir kitap çıkarmış. Sonu Zor. Oradan bir alıntı da yapalım istersen. Çok mazoki sözünü etmek istemem. Şerefiye vergisi ne insanlara nereli olduğunu soruyorsunuz. Tam parçalanmış bir dizi.
Evet.
Uzak gözlüklü Beyoğlu'luyum. Bir de Bomonti'de Ece'nin kar yağan balkonuyum. Ece'nin yazılışını görüyor musun?
Gördüm.
Ece. Tüylerim diken diken oldu.
Niye?
Bilmiyorum. Yoksul değilim ama başa gelmiş bu yoksulluk çekinmiyor. Sana istersen getireyim göğsüme diyen numune bir fal çatayı.
İyi şizofrenmiş ha.
Beni de etkiledi.
Şizofrenlerin dünyası aslında.
Ağırlaştı mı böyle bir şey? Bacaklarım ağırlaştı ya. Tuhaf bir şey. Bu şiirin işte böyle yeri geldiğinde işte lafı gediye gediklerimizi böyle koyuyor. Tuhaf bir şey. Bu 11 Nisan. Bugün kaçıncı ayın kaçı bilmiyorum. Bu Dünya Şizofreniyle Mücadele Günü'ymüş. Cumhuriyet Gazetesi'nde okudum. Cumhuriyet Gazetesi böyle şeyleri böyle arka sayfasında kutluyor. Yer veriyor. Yok da ikinci sayfada da olabilir şimdi. Atmayayım. Hatırlamıyorum. Şizofren erkeklerde 20'li kadınlarda 30 yaşlarda başlıyormuş. Notlar aldım.
Şükür. Bizden geçti mi şimdi?
Bizden geçti.
Niye la? Bundan sonra bir de şizofren olsak çok iyi olur ha.
Onu söyleyecektim ben. Sanırım seninle tanıştıktan sonra öncesi var mı bilmiyorum. Ben her şeyi sana, senin omuzlarına atıyorum. Haksızlık yapıyorum belki. Şeydim böyle gözlerimi falan kapardım. Şizofren olacağım diye sayıklardım.
Niye? El alem doktor olacağım, avukat olacağım der. Sen meslek mi sanıyordun onu?
Ya şizofren olmak bana şey geliyor, dünyadan kopuş, kesin kopuş. Ama yine bir canlı olma, ölmeme hali, bitkisel hayat.
Bana anladın da şey mı? Gibi geliyor yani şizofrenin
hani böyle
dünyası.
Avantajlı, demeyeyim mi de, pozitif yönleri olan, hani insanı rahatlatan bir şeymiş gibi geliyor. Sonsuz bir uyuşma hali, kapalılık hali gibi geliyordu.
Şimdi hepimiz aslında şizofreniz.
Herhalde.
Yani hepimiz şizofreniz bakacak olursa. Şizofren sadece herkesin gördüğü gerçekliğe başka bir gerçeklik anlam yükleyen, başka bir gerçeklikte yaşayan insan, evet. Bildiğim kadarıyla. Çok da ahkam kesmiş gibi olmayayım ama neyse öğrenirler benden psikiyatrlarda. Onların gerçekliği belki de bizim gerçekliğimizden daha ağır, daha çekilmez. Onları çok rahat nereden
şey bana nereden diye geldi o bilmiyorum. Bir de bir takım kitaplar okuyorduk. Yine yayın evini söylemeyeceğim.
Metis.
Bu sana gül bahçesi vaat etmedim. Ya biz öyle arızalı tipleri okuyup okuyup sonra da nasıl şizofren olabiliriz? Onun peşinden koşuyorduk. Sen okudun mu o kitabı? Sana gül bahçesi vaat etmedim.
Okudum onu ama o bende mesela bir gözümü kapatıp da işte şizofren olacağım ben duygusu uyandırmadı. Ben şey yani şair olacağım, doktor olacağım, mühendis olacağım diye.
Şizofren hariç her şey olacağım.
Her şey olacağım ama şizofren olmadım.
Şimdi bu damgalanma korkusu hastalığı, şizofreni saklatıyormuş. Hı. Şizofrenler damgalanmak istemedikleri için çok ağır bir şey ya. Bu toplum içinde ama kabullenme hastalığın seyrine olumlu etkide bulunuyormuş.
Ya şey sadece şizofrenler için değil ki. Hemen hemen toplumun kabul etmediği her alanda insanlar o damgayı yememek için toplumun genel kabulünün dışındaki her şeylerini saklıyorlar. Yani o damgayı yememek için gizli oluyorlar. O damga çünkü bambaşka bir aura oluşturuyor insanın üstünde. Aura. Artık senin sözünün değeri oradan geçiyor. Sen şizofren damgası yemeden aklı başında bir insan gibi söylediğin laflar algılanırken o damgayı yedikten sonra artık sen Allame-i Cihan olsan her sözün o şizofren, eşcinsel, yok intihar etmiş süzgecinden geçerek yani o damgadan geçerek.
Ateist, ezidi, artık ne kadar şey varsa kıyıda köşede kalmış, öcü gibi gözüken, hastalıklı gözüken, aidiyetler.
O aidiyetler meselesi çok daha ağır ya. İnsanın kendi aidiyetini saklaması, saklamak zorunda hissetmesi çok ağır. Mesela bizim bir komşumuz vardı Şarkışla'da. İsmi Melek. İki tane kızı vardı, iki tane de oğlu vardı. Bunların her birisinin ismi şey, Haydar, Medine, Pembe. İsimler böyle. Yıllar sonra komşumuz, ben onların evine gittiğimde çocukken, Melek ablayı namaz kılarken gördüm. Annemden hiçbir farkı yoktu. İstanbul'a geldiğimde bir gün annem aradı rahmetli ve şey dedi. Oğlum dedim, Melek ablanın kardeşi ölmüş İstanbul'da. Bir cenazesine git dedi. İyi tamam anne gideyim dedim. Nerede dedim? Ermeni kilisesinde.
Oy.
Aa, Melek abla Ermeni miydi? Bilmiyor muydun oğlum dedi. Şimdi annem toplumun genel kabul gördüğü Sünni Müslüman bir anne. Yan komşumuz, hemen duvar duvara komşumuz, Melek abla namaz kılıyor ama Ermeni dönmesi. Bunu biliyor. Ve hiç yansıtmadı mesela bize. Annemin şeyleri, Alevilere karşı bir tepkisi vardı. Alevi arkadaşım olsun istemezdi. Veya benim Alevi bir arkadaşım olduğunda şey derdi, kesinlikle onların evinde su bile içmeyeceksin.
Of. Şu an işte kesinlikle onların memleketinde yaşamayacaksın. Oraya kadar gidiyor.
Evet.
Manyak bir şey.
Fakat Ermeni komşuyu benimsemişti mesela.
Sen bir
orada
katliamın böyle önünde yaşıyoruz gibi değil mi Adnan?
Evet.
Böyle Çorum, işte Maraş misali. Geçenlerde onu düşündüm de sürekli şey ona böyle ramak kalıyor hayatımızda. Yani bu sadece şey Aleviler değil. İşte eşcinsellerin yaşadığı yerler ya da Ezidilerin yaşadığı yerler. Sürekli böyle şey bir tuhaf olduk yahu.
Ne tuhaf olduk acı değil, tuhaf değil.
Ama dünyanın hali bu sadece. Ben evet, bu arada Türkiye'den falan da çıkaralım. Hı hı. Almanya'da da, Fransa'da da, yani dünyanın her yerinde böyle. Bir şey söyleyecektim. Şimdi ilgisi var mı yok mu emin değilim ama bu Slovaj Çiçek diyoruz ya. Hı. Onun herhalde ideolojinin yüce nesnesi kitabı, hatırlamıyorum doğrusunu istersen. Şeyden bahsediyor. İşte Berlin Duvarı dağılmadan önce biliyorsun işte Yugoslav ve Yugoslav yayken, işte birbirlerine halklar düşmemişken orada küfür etme özgürlüğü. Ulan atıyorum işte şey Slovak, senin ben ananı bilmem ne yaparım. Boşnak'ta tam tersi, ulan bilmem ben senin ananı şey yaparım. İşte söyle anana da suyu ısıtsın ben geliyorum. kahkahalarla böyle karşılanılan, anladın mı? Küfretme özgürlüğü. O ortadan kalkıyor. Şu an şey işte herkesin alınacağı bir biçime bürünüyor. O çiçek ya buradan nereye varmak istediğimi anlıyor musun bilmiyorum. Ben anlayamıyorum aslında bunu söylerken de.
Anladım, anladım.
O rahatlık gidiyor. Yani işte Alevi'nin de sana, senle, senin ritüellerinle dalga geçme özgürlüğü olsa, öyle bir toplumda yaşayabilsek, o da olsa, anladın mı? O da sana küfretse, ya karşılıklı küfürleşirse.
Geçmişte var.
Sanki böyle şey daha böyle açılacak gibi ya. Dedim ya, Ermeniliğini saklayan Ermeniler. Eşcinselliğini saklayan eşcinseller. Nereye kadar?
Benim çocukluğumda böyle bir şey vardı. Vardı yani. Küfretme özgürlüğü dediğin şey...
Benim çocukluğumda da vardı Eşref Paşa'da, İzmir'de.
Küfretme özgürlüğü dediğin şey çok çok önemli bir şey. Karşılıklı küfürleşerek anlaşmak. Hoşgörüyle. Yani yeryüzünden küfürü kaldırdığımız zaman, küfürü yasakladığımız zaman, küfretmeyi kötü bir şey olarak algıladığımız zaman iş çok ciddiye biniyor. Çok ciddiye biniyor ve artık küfür amaçlı söylemediğim bir söz bile küfür amaçlı söylemem. Bütün sözler küfür oluyor küfürü yasakladığın doğru andan itibaren. Bütün sözler küfür oluyor. Ne haber, nasılsın dediğinde de anasını avradına küfretmişsin gibi geliyor. Eğer ben seninle, sen hangi etnik kimlikten olursan ol veya cinsel kimlikten, bilmem ne kimlikten olursan ol, ben senin yapınla küfürleşerek şakalaşamazsam, hı hı, daha sonra sen, senin yapınla çok ciddi bir ilişkiye girmek zorunda kalıyorum. Küfür aramızdaki ilişkiyi, iki farklılık arasındaki ilişkiyi ölçen, şey yapan mihenk taşlarından birisi. Eğer iki insan birbirlerine ne haber la diyebiliyorsa ve bu ne haber la lafı, la küfür olarak düşün burada, senin tarafından bir aşağılanma olarak algılanmıyorsa, sen de iyiyim lan senden ne haber diyebiliyorsan, biz kavga etmeyiz. Ama sen bana şey desen, bana la deme desen, aramızda gerilim başlar. Ondan sonra ben sana şey derim, nasılsın derim. Sen de iyiyim, sen nasılsın? Bitti.
Şimdi şöyle elime zafer işareti yapıyorum ben. İki tane konu var senin söylediklerin bana çağrıştırdı. Bir Ronnie Marcules şair, biliyorsun. Hı. Sosyalist hareket içinde
Yahudiydi
bir isim. Yahudi. Hı. Ama böyle ters duruşları vardır. Çoğu sosyalistin de diğer. Hangisi ortodoks onu bilemiyorum da. Ama böyle şey, işte farklı davranışları nedeniyle başka sosyalistlerin de cenahında doğru, haklı ya da haksız tepkisini çeken bir isim. Hı. Onunla ilgili bir şey vardı. Bir yerden herhalde yine küfür geldi, eleştirildi, ağır eleştirilerdi Ronnie'ye. Bu eleştirilerin niteliğini bilmiyorum. Aslında bilmem gerekiyor bu konuyla eğer konuşuyorsam. Ama şöyle bir şey vardı. Hemen imza kampanyası açıldı. İşte Ronnie'ye dokunma. Ronnie sadece şey Yahudi olduğu için böyle bir duyarlılık geliştirildi. Anladın mı? Yani benim baktığımda öyleydi. Şimdi tabu konulardan biri bu ama hani bir Yahudi'yi de eleştirme hakkımız olmalı yahu. Hani yanlış yerde yanlış duyarlılıklar da geliştiriyoruz. Onu söyleyen Ronnie değil de işte Abdülrezzak olsaydı, anladım, sadece bir şey demeyecektik. Böyle özel duyarlılık geliştirildi ve imza kampanyası açıldı. Bana o dönem şey gelmişti, neden acaba? Şimdi bu duyarlılık nereden çıkıyor? Tabii ki işte antisemitizme karşı bir hop dememiz falan gerekiyor ama...
Antisemitizme karşı.
Evet.
Şey ama, mesela Ronnie'nin bu noktada çüşler ne oluyor? Siz niye beni koruyorsunuz demesi lazım. Siz niye beni koruyorsunuz? Siz kimsiniz ki beni koruyorsunuz?
Evet.
Benim elim ayağım yok mu? Daş yok mu daş? Alır atarım ben. Siz kimsiniz? Bu koruma da mesela azınlıktan birini güya çoğunluktan birisi olarak, birileri olarak korumaya kalkışmak da onlara kötü. Aslında bunu da yapmamak gerekiyor. Aynı söylediğin gibi Abdullah'a yapılsa o eleştiri küfür müydü?
Yok, bir imza kampanyası falan açılmayacak, sadece işte şey.
Ya Abdullah kendini korur, güçlüdür.
Kesinlikle.
Ronnie koruyamaz kendini. Bu alt metin bu. Niye koruyamasın ki? Başta Ronnie'nin karşı çıkması gerekir bu durumda. İkincisi neydi?
İkincisi şu, zafer işaretlerinden biri. Yani seninle tartışmıştık. Aslında sana da hak vermiştim. Sana ben her zaman hak veriyorum. Çoğunlukla.
Niye lan?
Ya doğru bir şey söylemiştim. Bu küfür olayı var ya, bu gezi olayları diyorlar. Kesinlikle reddediyorum. Gezi direnişidir o, bana sorarsan. O direniş sırasında duvarlara yazılan şey var, küfürler vardı. Hı hı. Ve bunun silinmesi süreci vardı. Senin bas bas bağırdığın yerlerden biriydi, karşı çıktığın. Hatırlıyor musun?
Ha, duvardaki küfürleri silmeyin, bu epey bir darbe vurur bu olaya demiş.
Ya rahat bırakın insanları.
Evet.
Ama şey, cinsel işte senin, sen anneye yönelik küfürleşmeler falan vardı. Hı hı. Ya sen de babaya yönelik küfürler yaz karşılığında.
Evet.
Zenginleşsin.
Evet.
Değil mi?
Evet, yani orada da küfürün ne kadar önemli olduğunu orada da ben gördüm. Yani küfür silinmeye başladığı andan itibaren
direnişle düştü gitti. Sanki rengi
evet,
gitti değil mi?
Rengi gitti.
Çok önemli bir nokta bu.
Evet. Bir de şey, dil öyle bir şeydir ki, ahkam kesiyorum yine de. Neyse.
Kes kes.
Dilden tek bir sözcüğü yasakladığın andan itibaren o dili öldürmeye kastetmişsin demektir. Tek bir sözcüğü yasakladığın anda.
Şey vardı, Murat Anmunga'nın kitap fuarında birkaç sene önce bir konuşmasında şeyden bahsediyordu. Çingene, hı hı, sözcüğü.
Ne güzel
i̇şte roman, sözcüğü. Çingene bu Çengi'den falan geliyor yani, bir kökeni var. Şu an işte şey, ama zamanla edindiği, kazandığı anlam belki şey, kırıcı bir anlam. O yüzden roman deyimize diye bir talebi var mı romanların ya da çingenelerin, bilemiyorum da. Murat Anmungan şey, neden kendi aramızda çingene diyoruz ama işte kamunun önüne çıktığımızda dikkatli davranıyoruz? Bu ikiyüzlülüğümüzden falan bahsetti hatırladığım kadarıyla. Ya da ben eklemelerde bulunuyorum.
Ben çingeneye çingen denmesi gerekir. Yani dilden herhangi bir sözcüğü yasakladığında hala onu tekrar ediyorum.
Ama bak, o şey, sen şu topluluğun, cemaatin öyle bir talebi varsa...
Hayır, o talep
yani, lütfen karşılanmaz. Lütfen bize çingene demeyin. Hani hayır, roman da, diye biz adlandırılmak istiyoruz.
O da hayır, o da karşılanmak zorunda değil. Topluluklar her zaman haklı taleplerle gelmezler ki. Bir kere herhangi bir müdahale dile, sokaktaki dile herhangi bir müdahale. Mesela çingeneye bizim orada cingan derler. Ne güzel bir sözcük cingan. Bunu da kullanmak gerekiyor. Bunun da ölmemesi gerekiyor. Cinganın da, çingenenin de. Ama karşı taraf cingan de dediğinde, Neşet Ertaş'ın bir türküsü var.
Ha.
Dur hatırlayayım onu. Mesela kendisi çalgıcı çengici. Zenginsen ağa derler, paşa derler. Yoksulsan ya aptal derler ya cingan haşa. Kendisi aptal, kendisi cingan. Ama kendisi bile o toplumun o cingana yüklediği kötü anlam o kadar ağırına gitmiş ki ya cingan haşa diyor. Bu insan bile mesela, Neşet Ertaş bile büyük bir hümanist. Buna
evet,
rağmen
herhalde
dil üzerindeki tahakkümün etkisinde kalmış. Ya cingan haşa. Ne olmuş cingan olmuş da? Ol bakalım hadi.
Bu şizofreni ile ilgili genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerle de ortaya çıkıyor bu hastalık. Her 100 kişiden birinde görülüyor. Dehşet bir oran değil mi ya?
Evet.
Değil mi?
Nereden kaynağı ne?
İşte o şey, Cumhuriyet gazetesi ikinci sayfasında herhalde.
Kaynak da sağlammış.
Sağlam. Ağır şey söyleşi yapmışlar ya. Bir doçent doktor, ismini yazmadım buraya. Hı. Şimdi hastalığı ortaya çıkartan risk faktörleri çok ilginç. Şehirde yaşamak, annenin hamileliğini stres altında geçirmesi, anne karnında enfeksiyona maruz kalmak, olumsuz hayat koşulları,
hepsi
geldi
var
olma, madde kullanmak.
Var, rakı.
Yaşlı babanın çocuğu olmak, en ilginci bu atma.
Ben de yaşlı.
Senin baban kaç yaşındaydı sen doğduğunda?
Hatırlamıyorum ama benim annem ve babam sürekli diğer anne ve babalardan çok daha yaşlıydı.
Ben de en küçük çocuğum. Üstüme ben şey yontmamıştım kendimi ama. Ben şizofrenim.
Değilsin.
En küçük
aslan
çocuk benim.
Aslan gibisin. Sen beni şizofreni edersin.
Peki. Türkiye'de yaklaşık 600 bin kadar şizofren varmış.
Sen saymışlar mı?
Beni saymış. 600 bin bir... Şimdi bu şizofrenlerde şey var, belirtiler, gayipten sesler duyuluyor. Konuş söylemiştin sen zaten. Var olmayan kişi ve nesneler görülüyor. Çevredeki kişilerden şüpheleniliyor. Televizyondan mesaj alınıyor. Televizyon açalım mı? Şeye dönelim. Bir de espri yapmıştım. Kötü bir espri, onu yapmayayım istersen.
Yap yap.
Bir de bunlar...
Yapmış kadar oldun zaten.
Prostatik gibi tuhaf atlarla radyo programı...
İyi, kötüymüş ha.
Kötüymüş değil mi? Şimdi Mustafa Irgat'a, Ece'nin sesine dönelim. Mustafa Irgat'ı ailesi ikinci Nazım Hikmet yapmaya kalkışmışlar. Seni ailenle yapmaya kalkıştı Atman. Nazım Hikmet yapmaya kalkışmadılar herhalde. Onda %100. Necip Fazıl Kısakürek.
O kadar da büyük değil de benim ailemin beni yapmak istediği şey değil de benim onları mutlu etmek için nasıl bir insan olmam gerektiği konusunda fikrim vardı. Çok net bir fikrim vardı. Rahmetli babam ve annem işte benim büyüyüp büyük adam olmamı bekliyorlar. Fakat onların büyük adamlığı mesela benim müftü olmam.
Bir araya girelim, yine sana döneceğiz. Benim anneannem vardı. İşte 80 darbesinden sonra Kenan Evren hayranıydı bu. 82 anayasası, 80 darbesi tabii ki. Sonra teyzemin oğulları diş fakültesini kazandılar arka arkaya.
Ne fakültesi?
Diş fakültesi. Ha. Yani dişçilik fakültesi, diş hekimliği fakültesi, doğru söylüyorsun. Sonra anneanneme de söylediler. Anneannem yüzünü buruşturdu. İşte asker olamadılar mı? Demişti. Devam etsen.
Ya ben mesela ikinci üniversite, yarım bıraktığım üniversite Kayseri İlahiyat Fakültesi'ydi. Babam o kadar memnun oldu ki, yani birdenbire bana olan saygısı arttı herifin. Böyle Şarkış'la ilçe müftülüğünde benim makamımı gördü adam orada. Hemen böyle müftü olacağım ben. 2 sene okudum ben ilahiyatta. 2 senenin sonunda bırakacağım artık. Yani gitmiyor, bir biçimde gitmiyor. Okulu bırakmaya karar verdim. Bunu babamı üzmeden babama anlatmak zorundayım. Ne yapayım, ne diyeyim, ikna etmek mecburiyetindeyim babama. Baba dedim, ben okulu bıraktım. Ne oldu oğlum dedi.
Yes.
Gül gibi müftü olacaktın dedi. Niye bırakıyorsun dedi. Tamam baba, bak dedim şimdi. Ben müftü olsam dedim. Şarkış'ta da müftü olsam. Benim maaşımı kim verecek dedim. Devlet verecek dedi. Devlet dedim, bana vereceği parayı kimlerden topluyor dedim. Genel evlerden vergi alıyor mu dedim. Haklısın evladım, bırak dedi.
Çok. Ya bir sene matematik okudun ya, bunu etkiler herhalde. Hemen bak, denklemi kuruyorsun. Nasıl çözebilirim ben bu adamı? Senaryo hazırladın değil mi babana gittin?
Evet,
nasıl engelleyebilirim diye.
Yani utanmaz. Babamın rızasıyla okulu bıraktığım tek okul o.
Peki ama sen şanslıydın. Yani kafanın bir kurnazmışsın da aynı zamanda. Kafanın dikine gittin sen yani.
Hala da öyleyim ya. Bu da güzel.
Ama
şey
tam ki ortada olduğun için sen, yani işte kaç kardeşsiniz? 7 mi 8 mi?
9 kardeşlik.
Sen 5. falan ha. Ortada kaynadın gibi geliyor.
7.
Yani ben şanslıydın. 7. Ya ben, benim babam Nazım Hikmet değil de sürekli şey isterdi. Yani polis okuluna gireyim, ben komiser olayım.
Allah.
Babam polis ya. Ha. Çok çekmiş adamcağız. Böyle şey, amirlerinden emir ala ala beni emir veren, ya yani işte bir emniyet müdürü belki konumunda biri olayım ben. Ya yani onun çektiklerini, intikamını alayım istiyordu herhalde. Çok isterdi öyle. Komiser ol, sonra emniyet müdürü olursun diye.
Ama İçişleri Bakanı falan filan değil.
Değil. Emniyet müdürünü bıraktı beni. Seni de şey yapmamış herhalde. Diyanet İşleri Bakanı başkanı yapmamış.
Değil.
Müftü.
Müftü. Şarkış'la müftüsü.
Beni de şarkı şey. Eşref Paşa karakola emniyet müdürüm, ne oluyor artık o? Ya annem mi engelledi? İzin vermedi. Çünkü babamı tanıyor. Polislerin ne olduğunu biliyor. Annem şiddetle karşı çıkmıştı. Benim de tabii niyetim yoktu asla.
Bir de iyi olurdu aslında da şimdi mesela ben seni tanıtırken...
Nesin sen ya diye.
Niyazi benim arkadaşım. Ne iş yapıyor? Orada tıkanıp kalıyorum mesela. Ne diyeyim
bir
ben?
Şeyler yazıyor. Ha. İşte yayın evinde çalışıyor. İşte, emniyet müdürü.
Emniyet müdürü.
Oo. Vay. İşim varsa gidelim.
Gelip bir çayını içerdik yani. Ha.
Seslere devam edelim mi?
Edelim.
Ya bu çok uzun bir muhabbet. Ben mi okuyayım bunu?
Oku.
58. Şimdi porno dergi çıkarıyor. Şimdi dedi, artık çıkarmıyor. Eski muhabbet bunlar. Nejat Bayramoğlu. Hı. Türkiye'nin en açık seçik dergisi Playboy, Playman, onun yanında bir şey değiller. Bu Hustler diye bir dergi vardı, onu çıkarıyordu herhalde. Öyle mi?
Öyle mi? Porno?
Pornografik bir dergi. Hı. Biz almıyormuş gibi yaptık bak. Öyle mi? Öyle bir dergi mi vardı?
Poşete girdiği dönemi hatırlıyor musun? O dergilerin. O dergiler İstanbul'a ilk geldiğimde ben, yılını hatırlamıyorum da, akşam oldu muydu? O Karaköy tarafında. Abi yerlerde serip şey, porno dergi. Akşamları yanından geçiyordu insanlar. Vapur iskelesine falan giderken yerde böyle
yer gök porno dergi.
Evet. Ondan sonra poşete girmesi yasası.
Bu Karaköy arka sokaklarda falan yine şimdi kasetlere, DVD, sonra bol bol kondom.
Ama o dönemde
mesela... Şey bir de Viagra falan satıyorlar ya. Bir de her ne zaman geçsem ben oradan lafını kesiyorum. Sürekli abi Viagra dediklerinde şey, ulan nereden, yüzümden mi anlıyor, niye bana satmaya çalışıyor? Alınganlık gösteriyor.
O poşet hikayesi çok enteresan. Poşete girme, dergilerin poşete girmesi hikayesi çok enteresan. Şeyle, konumuzla da bağlantılı. Daha önce konuştuğumuz küfür meselesiyle de bağlantılı. Pornografiyi küfür olarak algılarsan burada, mesela o devlet o pornografiyi, o küfrü de poşete, siyah poşetin içine sokmak için uğraştı ve soktu da en sonunda. Sokmaması gerekiyordu normalde. O alana girmemesi gerekiyordu devletin. Bir dakika. Devlet poşete sokarken yasanın adı ne biliyor musun? Çocukları muzır neşriyattan koruma yasası. Of. Şimdi abicim sen
bu kimsin? Kadar densizlik evet. Olabilir değil mi?
Sen kimsin de benim çocuğumu korumak için o dergiyi poşete sokuyorsun? Ya sansürün gerekçesi çocukları muzır neşriyattan koruma kanunu. Hayır, bunun adı düpedüz sansür kanunuydu. Ama devletin benim babama karşı kullandığım
bir
şey
bu kadar pornografik bir adlandırma olabilir ya.
Evet. Benim babama karşı kullandığım işte müftü meselesi, kurnazlığım var ya, devlet de topluma karşı benim babama yaptığım puşluğu yapıyor. Ne adına sansür yasası dese çok fazla karşı çıkan olacak. Yok. Çocukları muzır neşriyattan koruma kanunu dediği andan itibaren toplumda şey diyor. Evet, benim çocuğumu devlet koruyacak. Devletin senin çocuğunu korumak gibi bir yükümlülüğü asla yok. Tam tersine, sen kendi çocuğunu korumayıp da sen kendi çocuğunu korumayı devlete bırakıyorsan sen ebeveyn değilsin. Devlet kim oluyor ki benim çocuğumu koruyacak? Kim oluyor? Çocuğun korunma, eğer çocukta böyle bir şey varsa, özellik varsa, korunması gerekiyorsa, ki bence aile tarafından da korunmaması gerekir çocuğun. Çocuğun sadece ve sadece gözlenmesi gerekir. Gözlenmesi, korumak değil. Korumak başka, gözlemek başka. Gözlenmesi ve onun içinde ne var? Ona bakılması lazım. Ama bizde devletin vatandaşa baktığı gibi aile de çocuğa biçim verme, yön verme. Onu işte müftü yapma veya emniyet müdürü yapmak için
asker baktığı. Yapmak.
Ha. Oysa ki normalde olması gereken bu çocuktan ne olur? Bu çocuk ne olur acaba diye çocuğa bakmak doğduğu andan itibaren.
Ben bu çocuğu bir de benden, yani benim işte tasarruflarımdan, hayallerimden, neyse tasavvurlarımdan nasıl uzaklaştırabilirim, uzak tutabilirim ben bu çocuğu? Kendimi ben nasıl koruyabilirim?
Evet.
Çünkü ben kendi olamayacağım şeyi ona ben neden oldurayım yahu?
O yasanın adı aslında şey olması lazımdı. Yani veya aile içinde bir yasa çıkacaksa çocukları anne babanın şerrinden koruma.
Ya bir de isimlendiremiyor bu gizli sinir. Ta hep aynı yerlerde dolanıp duruyoruz. Pornografi yasası bu kardeşim.
Evet.
Mesela niye çocukları karıştırıyorsun? Muzur bilmem ne. Anladın mı? Böyle kıvranıyorsun. Hı hı. Anladın mı? Pornografi işte bilmem ne engel olma. Neyse artık nasıl atlandıca onu bile söyleyemiyor.
Yanlış hatırlamıyorsam mesela dergilerin poşete girmesiyle birlikte o Playboy'un, Hustler'ın filan poşete girmesiyle birlikte siyah poşet satışlar düştü. Yani hedef o satışları düşürüp dergileri batırmak. Battı daha sonra da. Gerçi internetin girmesiyle mi
tamamen biraz öyle vardı biliyorsun internet artık orada. Ben diyorum sana Almanya'ya gidelim. Necat Bayramoğlu da çok içenlerden. Hem de nasıl içmek? Biz Gümüşlük'teydik. Bilmem ne hanımla. Ya Nahit Hanım olabilir mi bu? Bilmiyorum. Neyse bilmem ne nokta nokta hanım diyeyim ben de. Bu Necat Bayramoğlu hiç haber vermeden, para bile bırakmadan evini terk etmiş. 16 yaşında kızı var Zeynep. Olacak iş değil aslında. Ben ve nokta nokta hanım Zeynep'e ana babalık yapmaya başladık. Bu arada bu ses Ece Ayan'ın sen söyle not ettiğim seslerinden böyle en kapsamlısı. İlginç. Bir de böyle zevklenmişim ben de bak yazıyorum böyle ayrıntılarıyla. Güzel bir kızdı. Ben çok kızdım tabii. Bodrum'un meyhanelerini, barlarını dolaşıyorum. Başka nerede olacak? Her aradığım yere küfürlü haberler bırakıyorum. Bu Ömer Madra ve Enis Batur Gergedan'da bir araya geldiler. Necat Bayramoğlu'nu hatırlar mısın? Ben hiç hatırlamıyorum ya.
Yani isim olarak hatırlıyorum.
Öyle mi? Enis'in bazı tuhaf şımarık özellikleri vardır. Beni kızdırmaya çalışıyordu. Necat'ı üzerime salıyordu. Enis'e eğlence olsun aslında. Ne anlatıyordum? Ha. Necat ortada yok. Zeynep'in peşine de Gümüşlük asıllı bir yerlerde öğretmenlik yapan bir lezbiyen düşmesin mi? Eyvah. Hem de azılı bir lezbiyen.
Azılı.
Kızı götürecek. O sırada bir düğün var. Zeynep illaki düğüne gideceğim diye tutturdu. Zeynep'i düğüne o lezbiyen götürecek. İnsanın gönlü el vermiyor bir defa. Kızın dünyadan haberi yok. Sonra kız eve geldi. Yanında babası Necat Bayramoğlu. Beni görünce çok sevindi. Bu ellerime kapanıyor. Nasıl özürler diliyor. Ben bu olayı Necat'a bir yazıda yazdım. Yahudi İsa'yı Romalılara gösterecek. Yehuda herhalde. Kimi öpersem o İsa'dır diyor. Ben de sen insanoğlunu öperek mi ele verirsin dedim yazıda. Çok güzel bir cümle bu ya.
Evet.
Olağanüstü bunu ya kazındı kaldı bu ya. Bunu her yere asmak lazım.
Sen insanoğlunu öperek mi ele verirsin?
Alınlık yani tabela şeklinde.
Her nefis.
Mezarlıklara, vergi dairelerine sen insanı öperek insanoğlunu mi? Öperek mi ele verirsin? Kız düğüne gitmedi evde kaldı babasıyla. Ece kızı kurtardı. Az kalsın lezbiyen olacakmış bak. Sonra İstanbul'a gittik. Ben, İlhan, Nilgün de vardı. Çiçek pasajında bunu gördük. Yine içiyor. Masadan kalktı. Sizi öpebilir miyim diye sordu. İki yanamdan şapur şupur öptü. Şaşırdım. Yahu insan öpmek istediği adama öpebilir miyim diye sorar mı dedim. Nilgün de bana ya sen kendini saf yerine koymak isteyip ilgi çekmek istiyorsun ya da gerçekten safsın dedi. Kulağıma fısıldayıp yazıyı hatırlattı. Beğende jeton o zaman düştü. Çok kızdım tabii. Bu Necat Ertuğrul Özkök'ü eliyle gösterip işte ıslah olanlardan dermiş. Allah beni komünist olmaktan kurtarsın. Isla, ısla. Yani iyileştirmek, doğru yola getirmek yahu. Ben anlamamışım gibi söylüyorsun. Ben öyle mermel baktıysam.
Isla, ısla yani.
Bunu hatırladım. Her önüme geleni anlattım bunu. Yerin dibine soktum. Kötüledim, rezil ettim. Ama her önüme gelene, her yerde kimi görürsem. Burada bitiyor ses.
Şükür.
Her önüne gideni anlatıyor bunu. Rezil ediyor. Rezil etmek için uğraşıyor. Hayat bunlarla geçmiş adamın yahu.
Ha, kindar bir adamdı galiba.
Epeydir.
Bu da iyi bir şey aslında. Yani kindarlık kötü diye algılanır da bir takım insana kin duyduğunda eğer haklı bir kinse bu. Bana kötülük yaptığı için değil, bütün dünyaya kötülük yaptığı için. Kendi varlığının kötü olduğu insanlar var. Varlığı kötü. Aklıma geldiğinde, yani ünlülerden, büyüklerden bahsetmiyorum. Normal sosyal çevremden bahsediyorum. Aklıma geldiğinde o insanın böyle kabus görmüş gibi olduğum insanlar var. Ben onlara kin tutarım mesela.
Benim de var ya. Ama çok yorucu bir şeydi bu ses. Bir de yani bizim diyorum da benim böyle küçük kadar belleğim var. Hani bu isimler ben nasıl yazmışım, etmişim, kimdir bunlar, ne yapıyorlar Gümüşlük'te. Yani benim de dedikodu yapmak sıkıcı biliyorsun ben. Sürekli isimleri unutuyorum, yerleri unutuyorum. Bana sürekli tekrarlamak zorunda kalıyorlar. Mesela asosyalliğimin kaynağı o. O yüzden şey, yani beni dedikodu yapmaya pek değer bulmazlar. Ha dedikodu dedim de bir dedikodu var aslında.
Söyle bakalım.
Unutmadan söyleyeyim. He. İletişim Yayınları, bu çeviri edebiyat var ya, onu bırakmış.
Ha.
Çeviri bundan sonra bir roman, öykü kitabı yayınlamayacak. İlginç değil mi? Satılmıyor.
Yapabildiğin bütün dedikodu bu mu?
Ama ilginç bir, bu
seninle
kadar.
Seninle dedikodu yapılmaz mı?
Çık git bu programdan.
Ben şey, iletişim yayınlarının şey var ya, müdürü, editörü var ya, ikinci editörü, İbne'ymiş. Dedikodu budur.
Sen bunu mu istiyorsun? Orhan Pamuk var ya.
Ne yapmış?
Fransa'dan ödül vereceklermiş, son anda araya şey girmiş. Verdirmemiş.
Gelelim en sevdiğim bölüme.
Bayılıyor Adnan bu bölüme.
Ha. Kitap tanıtacağız. Hangi kitabı tanıtıyorsun?
Bu Alberto Moravia, Kızım ve Ben.
Kızım ve Ben.
Roman. Hmm. Bu Moravia çok iyi bilinen bir yazar olmasına rağmen Türkçedeki kitapları sahiden de öyle oldukça küçük yayın evlerinin listesinde kalmış. Ben de zaten şey eski basımını getirdim ben gördüğün gibi. Şey, elimizdeki kitap Altın Kitaplar Yayın Evi listesinden 1963 basımı bir kitap.
Aa, benim doğduğum yıl.
Öyle
63
mi?
Doğumluyum ben. Ha.
İyi. Yeni basımı yapılmamış gibi görünüyor. Kitap orada kalmış. Ama internet üzerinden hala satılıyor. Bir de makul fiyatlarla. Şimdi Küçümseme, Kıskançlık, Maskeliler, Ben ve O gibi romanları çevrilmiş. Yapıtları Moravia'nın İtalya'da faşist yönetim tarafından yasaklanmış. Hatta Roma Katolik Kilisesi tarafından kara listeye alınmış.
Neden?
Uygun bulunmamış. Daha sonra geçeceğim o işte temalara. Neden olduğunu göreceğiz. Yalnız Aylaklar Attı kitabı sanırım tiyatroya uyarlanmış hali. Mitos Boyut yayınlarından çıkmış. Bu Aylaklar biliyorsun. Aylak Adam. Ayhan Geçkin romanları işte bu.
Aylakla Övgü.
Ya bu aylaklarla ilgili kitapları toplasak da şöyle bir derinlemesine araştırma yapsak iştahım kabardı benim.
Kabarmışken yap.
İyi olur yani. Bu Moravia 9 yaşından 18 yaşına kadar kemik tüberkülozu hastalığı ile uğraşmış.
Ne ola?
Biliyordum bunu soracağını özel olarak araştırdım. Sorar dedim. Bu Koch adı veren mikrop var ya. Kemiklere yerleşiyor. Burada çoğalıyor. Yani onun şey kemiklerle ilgili bir şey verim hastalığı var. İşte yaşam şartları kötü olan yerlerde yaygın bir hastalık çeşidi bu. Kemik tüberkülozu.
Zengin hastalığı değil yani.
Zengin hastalığı değil. Ama çok da fakir bir adam mı Moravia? Onu bilemiyorum.
Çocuk.
Çünkü şey hatırladığım kadarıyla babası, annesi bayağı şey yüksek katmanlardan ya da işi gücü olan insanlar. Hali vakti yerinde insanlar. Şimdi bu hastalık sırasında okuma ve yazmaya fırsat bulmuş. Ha. Hastalıklar bazen
yani
böyle.
Kötülükten bir şey çıkar diyorum ya. Evet yani hastalık kötü bir şey mesela. Oradan eğer iyi bir yazarsa tanımıyorum kendisini.
İyi bir yazar.
Öyle mi?
İyi bir yazar.
Bir iyilik çıkmış işte.
Şimdi cinsellik, para hırsı, çöküş gibi temalar etrafında kurmuş yapıtlarını. Mussolini döneminde dağlara kaçmak zorunda kalmış eşiyle birlikte.
Oo.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen herkes gibi yazarların çoğu nedense bile Marksizme yönelmiş. Romalı Kadın adlı eseri 1 milyonun üzerinde satmış. Roma'dan köylerine giderken işte savaşın sadece kentleri değil kırlara da uzandığını, savaştan kaçmanın olanaksızlığını anlatıyor kitap. Hatta yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar. Bu sadece yapılarda değil, savaşın insan ruhunda da yarattığı yıkımları etkileyici biçimde anlatıyor. Sıkı bir yazar. Epeyce kışkırtıcı sorular soruyor. Yine bir o kadar kışkırtıcı cevaplar veriyor.
Ne gibi?
Ya cevap değil de yaklaşımlar sunuyor. Savaşa işte onun doğasına dair sorular. Kitapta, romanda sırf bu amaçla işte Alman askerleriyle de sohbeti oluyor. Bence provokatif bir biçimde. Yani şey, iyilerden kötülerden oluşmuyor. Böyle keskinlikler yok kitapta. Zaten iyi bir kitabın sahip olması gereken özellikler bana sorarsan. Şimdi romandaki hemen herkesin zaafları, çıkmazları var. Roman birinci teki şahıs ağzından, annenin gözünden anlatılıyor. Anne köy kökenli, saf bir insan. Roman da onun ağzından anlatılıyor ya, o içtenlik, o saflık romana da yansıyor ister istemez. Bayağı şey, çekici kılıyor bu kitabı bana sorarsan. Yani çok akıllıca bir anlatıcı seçmiş Moravia. Biz bu kitabın sinemaya uyarlamış halini izlemiştik seninle beraber TRT'de.
Ciddi
başrolde Sophia Loren vardı. Oldukça etkileyici bir filmdi.
Evet.
Ya şey,
hatırladım, evet.
Anne kız, kızın başına gelen bir taciz olayı vardı. Orada bir durup kalmıştık, hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum, evet.
Ne olduğumuzu yani, şaşırmıştık.
Çok detaylı hatırlamıyorum ama hatırlıyorum.
Hiç beklemediğin bir yerden geliyordu bir de bu taciz, ona şaşırmıştık. Kurtarıcılar tarafından gerçekleştiriliyordu. Şimdi kitabın söylediğim gibi eski basımları sahaflarda veya internet üzerinden bulunabilir. Ben asıl kitabı yayınlayandan, Altın Kitaplar yayın evinden bahsetmek istiyorum. Şimdi meşhur romanlar serisinden çıkmış kitap. Seriye göz attığımızda 33 adet kitap var. Arasında dişe dokunur isimler say desen, Dirina Köprüsü ile Ivo Andrić var. Jane Eyre ile Charlotte Bronte var. Acı Hayat ile John Steinbeck var. Sokakların Çocuğu kitabı ile Orhan Kemal var.
İyi.
Bir adet de Agatha Christie romanı var. Diğerleri pek tanımadık isimler. Kızım ve ben şu an elimde tutuyorum kitabı. Siz göremiyorsunuz. Adnan görüyor. Neler görüyor neler. Ya tam böyle rengarenk okunası bir kitap kapağı yapmışlar. Önde tasarım harikası bir sehpa var. Sehpanın üzerinde kokteyl kadehi, o büyükçe bir şey. Bir tane pipet var. Onun yanında bir tane likör kadehi diyeyim. Bir şey var. Sonra sehpanın hemen arkasına geçelim. Orada ne var?
Genç bir kız var.
Genç bir kız ya da kadın var. Üzerinde ipekli gecelikte oturuyor. Yarı çıplak bir kadın.
Yarı çıplak, evet.
Kadın ayaklarında açık mavi topuklu terlikler var. İpekli üzerindeki, ne diyeyim ona, geceliği ta baldırlarına kadar sıvanmış.
Evet.
Yani hediye paketi gibi kurdeleye sarılmış kadın, farkında mısın?
Evet. 1963 yılında basılmış bu, evet. Öyle mi? Bu o dönemin mesela pornografisi. Sadece
mastürbasyon materyali bu.
Sadece ve sadece kapağı için bu romanı alan insanlar vardır.
Kesinlikle. Ona geleceğim ben de. Kadının ojeli elleri bu kurdeleyi açmaya hazırlanıyor. Kadının bakışları bize yönelmiş. Sürmeli gözleri var. Sophia Loren muhtemelen. Oradan esinlenilmiş. Kestane rengi saçları böyle omuzlarına dökülmüş, bukleleri. Ondan sonra iri göğüsleri böyle dışarıya taşacak. Şimdi yani Moravia'nın kitabını okumadan önce kapağı alanlar herhalde bir mastürbasyonla girmişlerdir romana diye düşünüyorum. Sana söyledim ya ben bu Karl Marx'ın Kapitali sinemaya uyarlansa ne olur? Eğer Karl Marx'ı Altın Kitaplar yayınlasaydı herhalde çok okunurdu.
Kesinlikle.
Diye düşünüyordum. Ben şöyle bir şey, böyle bir fantezim var benim. İşte emekleri çarçur edilen, en kötü çalışma koşullarında yaşayan işçi sınıfından kadınlar tezgahların başında böyle şu halleriyle arz endam ediyorlar. Böyle ıslak dudaklarla da şey, okura bakıyorlar. Bizi oku oku diye. Kapital Karl Marx. Şimdi bu kitabın bitimindeki kitap tanıtımlarında çok okunası, yine ben attığına gösteriyorum. Siz kitabı aldığınızda bakarsınız. Resimler var. Öpüşen çiftler.
Evet. Çizgi halinde.
Çizgi halinde. Sarılanlar, işte birbirine sarılmış çiftler.
Kulağına
yine bol bol göğüsler, işte şey, dar taytlar giymiş kadınlar. Kadınların elleri kalçalarında.
Evet.
Böyle kitaplar yayınlamış Altın Kitaplar Yayın Evi. Kitaptan bir bölümle bitirelim.
Tamam. Neyse.
Şuradan okursam. Benim için kızım.
Benim için kızım bir melekti. Ama bu meleklere yakışır mükemmeliyet, hayat hakkındaki bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden ileri geliyordu. Kilisedeki olayla en ince, en derin yerinden yaralanmıştı. Şimdiye kadar Rosetta hep dindar, iyi, saf ve tatlıydı. Şimdi artık kendimi başka bir Rosetta'ya, şimdiye kadar olduğunun tamamen aksi, yine aynı tecrübesizlik, aynı bilgisizlik içinde çırpınarak değişen bir Rosetta'ya göre ayarlamam gerekiyordu. Bu konuyu kapatırken, safiyeti doğuştan kazanılan tabiatın verdiği bir şey olarak düşünmediğimi eklemek isterim. Safiyet, hayatın içinde yoğrularak, acı, tatlı tecrübelerden sonra elde edilir. Ona doğuştan sahip olduklarını sananlar, er geç en feci şartlar altında kaybederler. Kısaca, kusurlu doğmak, zamanla mükemmel değilse bile daha iyi olmaya çalışmak, mükemmel doğup hayatın ilk sillesiyle çamurlara yuvarlanmaktan daha iyidir, diyor ve iyi diyor.
Tamam.
Hadi eyvallah.
Görüşmek üzere.
Vay vay.
Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.